Podcast dinle.
Karadeniz'de yeni keşifle birlikte 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine ulaştık. Peki biraz bize bunun detaylarını da anlatır mısınız Sayın Bakan? Ve tabii aynı zamanda bunun ekonomiye katkısını da merak ediyoruz.
Evet, sorunuza cevaplamadan önce Turkuaz Medya Grubu'na bu dördüncüsünü düzenledikleri güzel organizasyon için Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca burada iki dost ve kardeş ülkenin çok değerli bakanları var. Birisi şu anda yanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ve ekonomiden sorumlu bakanı. Aynı zamanda değerli dostum Bakü'den biraz önce bağlandı. Onları da saygıyla, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Cuma günü üçüncü keşfimizi açıklamış olduk. Aslında çok kısa sürede üç önemli keşfe şahitlik yaptık. Şöyle bir yıl öncesine gittiğimizde biz geçtiğimiz yıl İstanbul fethinin kutlandığı gün Fatih gemisini İstanbul'dan yolcu etmiştik.
Evet.
Boğaz'ı geçtikten sonra da yaklaşık 1-2 ay, 45 gün kadar kulelerin yeniden dikilmesi gerekiyordu. Nitekim dikildikten sonra da Temmuz gibi de ilk sondajına başlamış ve Ağustos ayı sonuna doğru 21'inde bu keşfimizi açıklamıştık. Sonrasında da Ekim ayında yine aynı bölgede daha alt katmanlardaki rezervuar alanlarındaki keşfi açıklamıştık. Onunla birlikte aslında geçtiğimiz yıl 405 milyar metreküple kapatmıştık. Sonrasında Fatih sondaj gemisi aslında bizim tespit kuyusu olarak adlandırdığımız Türkali 1, Türkali 2 kuyularını da açtı. Orada bir keşif açıklamadı çünkü aynı sahada üretime dönük hazırlık çalışmaları, sahayı daha yakından tanımak, sahanın özelliklerini daha yakından tanımak ve mühendislik çalışması için gerekli olan verileri kapsamlı toplayabilmek için önemi vardı. Ve nitekim de o hem Türkali 1 hem de Türkali 2 kuyularındaki gelen veriler Tuna 1 ilk keşif açıkladığımız kuyundaki verileri teyit etmiş oldu. Ama biz bu arada bu yıl bu bahsettiğimiz Sakarya gaz sahasının kuzey doğusunda kalan bölgede Amasra 1 kuyusunu planlamıştık. Bu aslında bütüncül olarak baktığımız zaman havza aynı. Fakat ilk açıkladığımız, keşif açıkladığımız Sakarya gaz sahasına farklı bir saha. Hatırlarsanız o günlerde biz sismik araştırmalara devam edeceğimizi söylemiştik. Nitekim hemen hemen 10 bin kilometre kareyi aştık. Şimdi o ilave yapılan sismiklerden elde edilen verileri değerlendiren arkadaşlarımız bu Amasra 1 kuyusunda bir lokasyon tespit ettiler. Orada da işte bundan 2 ay kadar önce yaklaşık bir sondaj başladı. Ve ilk veriler de olumlu geldi. Yaklaşık birkaç haftalık bir detaylı çalışmadan sonra da bildiğiniz gibi Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız yine halkımıza 135 milyar metreküplük ilave gaz keşfini açıklamış oldu. Aslında biz Ramazan ayı içerisinde ilk bilgileri, verileri almıştık. Fakat biraz daha teyide muhtaçtı. Sayın Cumhurbaşkanımızla bayramlaşmak için telefon açtığımda kendisine bu konuyu açtım. Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var ama ilk çalışmalar, ilk bulgular olumlu ilerliyor demiştik. O da tebrik etmişti. Dün de açıkladık. Şimdi 540 milyar metreküp aslında 540 milyar metreküple birlikte Türkiye özellikle de doğalgazda tüketen ülke konumundan üreten ülke konumuna doğru hızla ilerlediğini göstermiş oluyor. Henüz tüm ihtiyacımızın tamamını uzun dönemli karşılamaktan uzak olmakla birlikte önemli miktarda bir ithalatı azaltmış olacağız. Biz de zaten bu yola çıkarken stratejimizi enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olarak belirlemiştik. Bulduğumuz her bir varil petrol, bulduğumuz her bir metreküp doğalgaz o bağımlılığı azaltacak demektir. Son 10 yılda baktığımızda Türkiye ortalama enerji ithalatına 40 milyar dolar civarında bir bedel ödemiş. Son yıllarda bir de buna altın ithalatı da eklendi. Belki daha sonra konuşuruz. Türkiye ekonomisini rahatlatması açısından, bizim daha hızlı gelişmemiz açısından bu dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. O açıdan bakanlığımıza yine bizim düzenlediğimiz piyasalarda faaliyet gösteren özel sektöre bu anlamda çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Ama her gün bir önceki güne göre daha iyi pozisyondayız. Belki elektriği de konuştuğumuzda orada daha detaylı konuşacağız. Öncelikle arz güvenliği sorununu artık son birkaç yıldır konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Şimdi önümüzde artık bu yerleşmenin hem kaynaklar itibariyle hem de teknoloji itibariyle yerleştirmeyi sıkça konuşacağız. Öyle bir dönemin içerisindeyiz.
Sayın Bakanım, 3 ana noktadan hareket ediyoruz bugünkü programda. Karada ve denizdeki doğalgaz keşifleri, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hattı bir konuşalım istiyoruz. Az önce işaret ettiğiniz yenilenebilir enerji ve bu karbon ayak izi konusu özellikle sanayinin rekabeti ve Avrupa Birliği ile ticaret bakımından son derece kritik bir konu haline geldi. Elektrik ve milli maden politikasıyla da devam edelim arzusu içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günkü müjde açıklamasında başka ve yeni müjdeler de kısa süre içinde gelebilir şeklinde de bir pencere açmış oldu. Özellikle Karadeniz'den başlayalım. Yeni ve bizleri yine heyecanlandıracak bu yıl içinde evet. Keşif beklentisi var mı? Sakarya gaz sahası çünkü çok potansiyeli yüksek bir saha umut vaat ediyor.
İlk önceki soruda kısmen değindim. Biz şu anda Sakarya gaz sahasının kuzeydoğusunda çalışıyor arkadaşlar. Amasra bir kuyusunda. Çalışlar daha doğrusu keşif açıklandı. Belki bu yıl içerisinde o sahanın güney ve batısındaki bir sahada daha bir keşif amaçlı sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bugünden miktar söylemek tabii çok erken.
Tabii.
Ama bizim orada her sondaj kuyumuz şöyle bir durumu da ortaya çıkarttı arkadaşlarla değerlendirirken. Özellikle tabii bu tip aramacılık bilinmezleri çok olan bir alan. Baştan bir takım tahminlerle yürüyorsunuz. Yani o tahminlere başladığınızda belki işte %3-5'lerle olan tahmininiz yaptığınız her çalışmada üstüne isabet oranlarını artırmak suretiyle ilerliyorsunuz. İşte bu %90'lara %100'lere çıkmış oluyor. Şimdi daha rahatız. Niye rahatız? Artık yapıyı, oradaki kaynak yapıyı, hidrokarbon rezervinin yapısını hakimiz. Yukarıda sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre neredeyse arkadaşlar sondaj yapmadan ciddi oranda bir öngörülebilirlikle ilerleyebiliyorlar. Ama yine de biz biraz hani emniyetli tarafta kalmayı sevdiğimiz için tabii sondaj yapmadan bir açıklama yapmak doğru değil. Bunu şunun için söylüyorum. Düne göre çok daha ümitliyiz. İlave rezervler, ilave keşifler bulacağımız yönünde. Ama biraz bekleyeceğiz. Yine Amasra 1 ve Tuna 1'de olduğu gibi öbürünü yaptığımızda ortaya çıkan rakamı şüphesiz yine kamuoyuyla milletimizle paylaşacağız.
Bu konuda biraz hızlı mı ilerliyoruz? Yani biz bu işi hızlı mı öğreniyoruz yoksa teknoloji mi çok hızlı gelişmiş durumda? Oradaki potansiyeli keşfetmek açısından sanki böyle ard arda geldi evet. Rezerv rakamları ve çok hızlı gelmeye başladı. Biraz da doğru yerdeyiz galiba.
Evet, doğru yerdeyiz. Dolayısıyla hani şöyle diyelim, gözümüz kapalı ama hani film bir tarafından elimize geçirdiğimiz için şimdi orada ilerleyebiliyoruz diyelim. Bir de tabii Doğu Akdeniz'de de aslında biz 8 kadar biliyorsunuz sondaj yapmıştık. Orada da aslında ciddi deneyimler kazandık. Ekibin kendisine özgüveni geldi. Filo sayımızdaki işte sondaj gemi sayımız arttı. Sismik gemilerimizin sayısı arttı. Dolayısıyla her gün biraz daha işi hızlandırarak yapıyoruz. Ama bu hızlandırma bir iş güvenliğinden taviz verdiğimiz anlamına da gelmesin. Çünkü o tür gemilerde petrol endüstrisinin en yüksek standartlı hizmet kalitesini uygulamak durumundayız. İş güvenliği, iş sağlığı açısından, çevre standartları açısından. Güzel bir hız yakaladık. İnşallah nazar değmez öyle diyelim. Devam ederiz.
Tabii 2023 hedefi var. Keşfedilen gazın en ekonomik şekilde karaya ulaştırılıp Türkiye'nin şebekesine verilmesi ve nihai tüketiciye ulaştırılması ile ilgili yakın zamanda bir tesisin temeli de atıldı Filios'ta. Fakat doğru. 2023'e yetişir mi? Farklı havzalar birbirine nasıl bağlanacak? Ayrı ayrı mı karaya çıkacak? Astarı yüzünden pahalı olur mu diye özellikle muhalefetin eleştirilerini yakın zamanda daha yoğun görmeye başladık. Siz biraz işin kitabın ortasından ne göründüğünü bize bir anlatırsanız seviniriz.
Teşekkür ediyorum. Bütün çalışmalarımız, planlamalarımız 2023 yılında bu gazı karaya çıkartıp sisteme bağlama yönüne de devam ediyor. Bununla alakalı olarak daha biz ilk Tuna 1'deki keşfi açıklar açıklamaz. Arkadaşlarımız bu konuda uzman yerli yabancı firmalarla temasa geçtiler. Ön mühendislik çalışmaları büyük oranda tamamladı. Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Dolayısıyla şu anda planladığımız takvime uygun olarak bir ilerleme söz konusu. Yani çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah biz 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız. Zaman zaman soruluyor, belki izleyenlerin de merak ettiği bir konu olabilir. İlk etapta maksimum bir üretim olacak mı? Yani bu gazın sisteme dahil edilme oranları ne olacak diye. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de tabii ilk başta daha düşük miktarlarla başlayacağız. Çünkü biz orada normalde 40'a yakın üretim kuyusu açmayı planlıyoruz. Bunun ilk 8-10 kuyusunu açar açmaz zaten ilk üretimi de yapmış olacağız. Orada hem deniz tabanında yapılması gereken işlemler var. Son derece yüksek teknolojili ve uzaktan kumandalı su altı robotlarını kullanarak bu işlemleri yapacağız. Sonra kıyıda temelini attığımız doğalgaz karadaki işleme tesislerinin bitirilmesi gerekiyor. Bir de tabii ki şüphesiz kuyu ile bu karadaki tesisin arasına çekilecek
hat.
Hat. İki hat olarak planlandı. Yaklaşık 150-160 kilometrelik bir hat olacak. Şunu söyleyeyim, çok daha uzun metrajlı boru hatları yapıldı. Nitekim geçtiğimiz evvelki yıl işletmeye aldığımız Türk Akımı Karadeniz'in doğusundan batısına kadar, yani Kıyıköy, Tekirdağ, Kıyıköy'de karaya çıktı biliyorsunuz. Aynı coğrafya, aynı derinlikte biliyorsunuz. Boru hattıyla alakalı bir sıkıntımız ve düşüncemiz yok. Aynı şekilde bunu da çok rahat, hızlı bir şekilde inşa ederiz. Bizim bu sahalarla kıyıya olan mesafe yaklaşık 150-160 kilometre.
Peki efendim, ilk etapta bu 540 milyar metreküpün üzerine yenileri gelecek, anlıyoruz onu. İlk etapta biraz daha anlaşılır olabilmesi için kaç hane halkına ulaşmış olabilecek ve ne kadarlık bir ithalatın engellenmesi anlamına geliyor bu?
Şimdi bu tip büyük sahalarda işin başında bir işletme planı ve üretim planı yapılıyor. Bu büyüklükte bir sahada ortalama 25 yıl gibi bir işletme üretim planından bahsedebiliriz. Hani biraz hızlansak belki bir 20 yıl, biraz geciksek 30 yıl olabilir. Ama ortalama 25 yıllık bir üretim planından bahsediyoruz. Öyle olduğunda da işte ortalama bir 540 milyar metreküplük bir rakamdan bahsediyoruz. Demek ki maksimum seviyelerde yıllık 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir doğalgaz üretiminden bahsediyoruz. Bu teorik olarak bugün Türkiye'deki konutlarda tükettiğimiz doğalgazın tam karşılığı. Yani cepte en azından Türkiye'deki meskenlerin kullanacağı gazın tamamı ve en az 25 yıl süreyle keşfi yapılmış durumda. Tabii biz gazı sisteme verdikten sonra hani onu adresleyip efendim bu konutlar için, bu sanayi için, bu ticari kurumlar için demiyoruz şüphesiz. Çünkü aynı standartta bir üründen bahsediyoruz. Ama sizin sorunuzun karşılığı en azından bu şekilde cevaplandırabiliriz.
Bir Akdeniz'e inelim, Doğu Akdeniz'e. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Arıklı da burada. Buradan Cumhurbaşkanı Ersun Tatar'a da selam ve saygılarımızı iletelim. Uzun yıllar sonra gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında hakikaten birlikte düşünme ve birlikte davranma, dolayısıyla da ortak çıkarları aynı anda koruyup kollama modelini ve ortamını yakaladık. Hakikaten bu tarihi bir şans. İnşallah bu fırsatları en iyi şekilde değerlendiririz. Doğu Akdeniz'de Sayın Arıklı hem stratejik hem güvenlik boyutuyla hem de rekabet boyutuyla sahanın durumunu aslında gayet güzel özetledi. Tabii Türkiye'nin oradaki varlığı hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Türkiye'nin çıkarları ama kaynakların adil kullanımıyla çok yakından ilgili. Oradaki çalışmalar zaman zaman Avrupa Birliği ile ilişkiler nedeniyle hassasiyet arz eden yönlerle birlikte değerlendirildiğinde şimdi hangi noktada?
Şimdi biz Doğu Akdeniz'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz sahalarda hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri'ne vermiş olduğu sahalarda toplamda 8 biliyorsunuz sondaj yaptık. Bunun 3'ü Kuzey Kıbrıs sahasında, diğer 5'i de bizim sahamızda. Bugüne kadar Karadeniz gibi somut bir keşifle sonlandıramadık. Ama orada da her bir sondaj bize yapıyı, formasyonu daha yakın tanıma imkanı sunmuş oldu. Bazı olumlu işaretlerin olduğu sondajlar var. Arkadaşlarımız şimdi oradaki değerlendirmeleri yapıyorlar ve belki ona yakın sahalarda tekrar bir sondaj kuyusu açabiliriz. Bu arada tabii bu değerlendirme ile birlikte aslında Yavuz sondaj gemimizin de uzun dönemli bir bakım çalışması. Bu gemiler biraz uçaklara da benziyor. Her 4-5 yılda bir uzun dönemli bir sertifikasyon çalışmasına girmesi gerekiyor. Şu anda da o periyot içerisindeyiz. O bittikten sonra da inşallah tekrar orada sondajlara başlayacağız. MTA sondaj gemimiz zaten Antalya açıklarında yine iki boyutlu sondajlarını sismiklerini atıyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemimizi de 2-3 kadar önce Tuzla'da bakıma almıştık. Biter bitmez de Karadeniz'e çektik. Çünkü Karadeniz'de demin bahsettiğim alanda sismik çalışmalarda bazı eksiklikler vardı. Onları tamamlattık. 2 sismik, 3 sondaj gemisiyle çalışmalarımıza devam ediyor. Bu arada tabii Sayın Bakanımızın da ifade ettiği yani Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının kontrolü, erişimi özellikle son yıllarda ülkeler arasında en büyük ihtilaf alanlarından birisi olmaya devam ediyor. Ama biz hem kendi deniz yetki alanlarımızda kendi hak ve menfaatlerimizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan bu hak ve menfaatleri koruyacağımızı defaatle söyledik. Masadan kalkan, kaçan taraf olmadığımızı da ifade ettik. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız uluslararası bir konferans tertip etmek suretiyle kıyıdaş ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı, hatta bir adım daha ileri giderek orada petrol arama üretim lisansı almış şirketlerin de gerekirse sürece dahil olabileceği bir konferans teklifinde bulundu. Karşı taraftan hani olumsuz cevaplar gelmedi ama somut bir adım da henüz daha atılmış değil. Biraz diplomasi herhalde üzerinde çalışacak öyle tahmin ediyorum. Bu konferansla birlikte herkes tezlerini doğru yanlış orada anlatacak. Özellikle de son dönemde Yunanistan'la yaşanan ihtilafta Yunanistan'ın doğu istikametinde bizim sınırlarımıza daha yakın, başta Meis olmak üzere adalar üzerinden iddia ettiği haklar ki bu konuda defaatle uluslararası hukukun daha önce geçmişte yaşanan ihtilaflarda Türkiye'nin tezlerini destekler mahiyette örnek kararlar olduğunu ortaya koyduk. Burada hiçbir şekilde bu süreci galibi çıkmayacağını ifade ettik. Nitekim dost ülkelerin temsilcileri, büyükelçileri, bakanları geldiğinde de bu konuyu açtığımızda da bu konuda aslında bize hak verdiklerini ama hani kamuoyu önünde de bunu açıkça ifade etmekten çekindiklerini de görüyoruz. Nitekim son İngiltere ve Fransa arasında yaşanan Kanal Adaları'ndaki ihtilafın temeli de aslında biraz 1970'li yıllardaki iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının paylaşımına kadar gitmekte. Tabii denizin tabanında yani burada şöyle bir husus da var. Bir Bu tip uluslararası sularda suyun üstünden yararlanma hakları, ki biz bu yani yolcu ve yük taşımayla alakalı gemilerin bahsediyoruz. İkinci konu su içindeki ekonomik aktiviteler, ki balıkçılık bunun başında geliyor. Su tabanında ayrı bir hukuk var. Boru hatları, enerji hatları ve iletim hatlarının geçiş kurallarını belirleyen. Bir de tabii kara su tabanının altında, yani karadaki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesiyle ilişkin ayrı bir hukuk söz konusu. Şu anda tabii Doğu Akdeniz'de yaşanan bu hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı esasına dönüktür. Bu arada tabii Mısır konusu da önemli. Mısır'la biz öteden beri Doğu Akdeniz'in en uzun kıyılarına sahip iki ülke olarak, denizden komşu iki ülke olarak, deniz yetki anlaşımı eğer paylaşımı anlaşması yapabilirsek, bu her iki ülkenin de menfaatine olacağını, dolayısıyla diğer üçüncü ülkelere bu noktada ihtiyaç olmadığını söylemiştik. İnşallah böyle bir durum gerçekleşir. Biz biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kendi aramızda bir deniz yetki paylaşımı söz konusu. Bir de en son 2020'de imzaladığımız Libya ile böyle bir anlaşma söz konusu. Bu arada tabii özellikle Mısır'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesine dönük bir takım çalışmalar da var. Biliyorsunuz heyetler gitti geldi. Burada karşılıklı fayda ve saygı temelinde bir hukukun korunması şartıyla, başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere, bu tip alanlarda her iki ülkenin yatırımcılarının büyük fırsatların beklediğini söyleyebiliriz. Aşağı yukarı bizim kadar da kalabalık bir ülke, yani nüfus itibariyle baktığımızda coğrafya olarak bizden daha büyük bir ülkeden bahsediyoruz Mısır'ı konuşurken. Öteden beri zaten tarihi kültürel bağlılıklarımız var. Halkların birbirine olan saygısı, sevgisi öteden beri devam ediyor. Herhalde bize düşen, yani ülkeleri yönetenlere düşen, halkların arasında olan bu sevgiyi gösterebileceği alanları onların önüne koymak diye düşünüyorum.
İki ülke enerji bakanları arasında bir doğrudan mekanizma kurulabilir mi?
Olabilir. Yani şu anda böyle bir temas yok. Dolaylı bir takım temaslar var iş dünyası üzerinden, ama uygun şartlar olursa tabii ki.
Podcast dinle.